Oysa adımız bile olmadığı için.
Yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla sizlerleyiz. Takvimler 4 Mayıs 2021 Salı'yı, Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Hayatın Sesleri programının müdavimleri biliyorlar ama radyolarını ilk kez açanlar ve bizi ilk kez dinleyenler için hatırlatalım. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Efendim bize ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. İletişim yollarımız şöyle. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir. Duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in bugün 22. günü. Son 10 günün içerisindeyiz. İnşallah bu günleri de verimli bir şekilde geçirmeye çalışırız. Sağlıkla, mutlulukla. Bugün ilk konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın. İslam dünyasının ortak bilinci Ramazan heyecanını ve kutsal beldelerde Ramazan ayının idraki üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ardından Göç Yolları 60. Yıl özel köşemizde her zaman olduğu gibi Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle olacak. Bu hafta Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun en büyük sorunu olan ırkçılık ve İslamofobiyi konuşacağız. Sayın Ünver, ırkçılık ve İslamofobik davranışların kronolojisi hakkında 1961-73 yılları arasında yaşananlar üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi Emel Sayın sizlerle. Kapat gözlerini, kimse görmesin.
Thank you.
De o eski Ramazanlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon hattımızda. Sayın Aydın, merhaba.
Merhaba Mustafa Hocam, nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim hocam. Yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ramazan-ı Şerifinizi tekrar kutluyoruz. Allah-u Teala bizleri bayrama da kavuştursun inşallah. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 22. günü. Son 10 günün içerisindeyiz hocam.
Yani 3-10 gün var ki bu 10 gün üzerine 10 gün yok Mustafa Bey.
Evet. Biri inşallah layıkıyla değerlendiririz.
Efendim?
İnşallah layıkıyla değerlendiririz.
İnşallah. İnşallah. Birisi Ramazan'ın son 10 günü. Gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden faziletli. Çünkü evet. Cenab-ı Hak bu son 10 günün içerisine Leyla-i Kadir'i saklamış. Yani Kadir Gecesi'ni.
O da Ramazan-ı Şerif'in 26. gününe denk geliyor. Yani 8 Mayıs evet. Cumartesi günü.
10 günün içerisinde arayın buyuruyor Peygamberimiz.
Evet.
20, büyük alimler 26-27'ye bağlayan gece demişler. Ama çeşitli görüşler var. Biz onun için son 10 günü de hatta bütün Ramazan'ı da daha diğer günleri de Kadir Gecesi'ymiş gibi aramamız gerekir. Çünkü bizim atalarımız şöyle bir söz kullanmış. Şöyle bir güzel ifadeden bahsetmiş. Demişler ki her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil.
Evet, ne güzel söylemişler.
Yani her geceyi Kadir gecesi gibi yaşa. Her kapına çalan birisi kapını çaldığı zaman, bir garip yanına geldiği zaman onu Hızır Aleyhisselam gibi gör. Ve hiçbir kimsenin fakirliğinden dolayı, garipliğinden dolayı ya da kıyafetinin kötülüğünden dolayı, fesahatının düzgün olmadığından dolayı onu ne yapma hor görme.
Tabii ki.
Yani İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel bir ifade söyler. Der ki harabat ehline hor bakma şakir. Definelere malik nice viraneler var.
Evet.
Defineler viranelerin içerisinde saklanır. Ondan dolayıdır ki bizim kültürümüz, medeniyetimiz, Türk İslam medeniyeti Kadir Gecesi'ni her günde görmüş. Ama gerçekte bu tabii mecazi olarak böyle bir görüş açımız var. Bu bir medeniyet tasavvurumuzun engin görüşüdür, engin derinliğidir. Ama son 10 günün içerisindeyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne inşallah erişeceğiz. Latif meleklerin Allah'ın rahmetini ve bereketini, füyüzatını gökyüzünden yeryüzüne indirdiği, sabaha kadar esenliğin olduğu anları inşallah ömrümüz olursa hep birlikte yaşayacağız ve bayramı idrak edeceğiz.
İnşallah.
Bu
hocam,
birinci 10 gün, bu 10 gün.
Evet.
İkinci 10 gün Muharrem'in ilk 10 günü. Orada da Aşure günümüz var. Aşure gününde birçok hadise meydana geliyor. Dünyanın yaratılması, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın birbirine kavuşması, Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulması, Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması, Hazreti İbrahim'in Nemrut ateşinden kurtulması, birçok hadisenin zuhur ettiği gün. Üçüncü on gün de hicri ayların son ayı olan Zilhicce'nin ilk 10 günü. Orada ne var? Orada da Kurban Bayramı var. Orada da hac ibadeti var. Arafat vakfesi var. Ondan dolayıdır ki bu zaman birimlerini bize veren affımıza, mağfiretimize vesile olan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Bestami Yazgan'ın çok güzel bir şiiri var, şükür makamı diye.
Paylaşır
hemen
misiniz?
Hafızama o geldi Mustafa Bey. Diyor ki Arif olan kalır hayran. Hak lütfeder, kul şükreder. Bu ne güzel bir deveran. Hak lütfeder, kul şükreder. Bağlanınca ol sultana, nurlu şebnem düşer cana. Gönül döner gülistana, hak lütfeder, kul şükreder. Kudretinden gelse bir cüz, engelleri eder dümdüz. Keremiyle gece gündüz, hak lütfeder, kul şükreder. Herkes nasibini alır, ne eksilir ne azalır. Dil saymaktan aciz kalır, hak lütfeder, kul şükreyler. Başımıza konan devlet, imandır en büyük servet. Bu ne büyük bir saadet, hak lütfeder, kul şükreder. Rahmet kapısı açılır, cennet gülleri saçılır. Kevser şarabı içilir, hak lütfeder, kul şükreder. Ne güzel söylemiş
çok
üstad
güzel
değil
söylemiş.
Mi?
Çok ne? Güzel yazmış.
Evet, bir sürü Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu devlet var. Bir sürü lütuf var. Bir sürü saadet var, rahmet kapısı açılıyor. Yeter ki sen Cenab-ı Hakk'a yanaş, seni affediyor, seni mağfiret ediyor, seni pürü pak ediyor.
Yeter ki o kapıyı çalmasını bilelim, o kapı evet, elbette bilelim. Açılır değil mi hocam?
Evet, o kapıyı çalmasını bilelim, bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'a bağlanalım, irtibat kuralım ve insanların da gönüllerini yıkmayalım.
Evet.
Çünkü bizim kültürümüzde gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmaktan daha hor sayılmış, daha hor bakılmış. Çünkü Kabe'nin taşını yıkarsan yerine maddi olarak bir taş koyabilmen mümkün. Ama bir gönlü yıktığın zaman o gönlü tamir edemeyebilirsin. Onun için kıymetli dinleyicilerimizden ricamız, en başta biz konuşanlar, sizler olarak, hatipler olarak, en önce bizler ailemizle, etrafımızla, ahvadımızla, akrabalarımızla, komşularımızla irtibatımızı düzgünleştirmemiz gerekiyor. Eğer küskünlüklerimiz varsa biz haklı olsak bile barışmamız lazım. Çünkü iyiliğe iyilik her kişinin karıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Her kişi biz olayım.
Evet. Hocam bizim Yunus da diyor ya, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Gerçekten
evet.
Gönül kırmamak lazım. Hele ki bu aylarda, bu müstesna günlerde daha da üzerine durmak lazım, titremek lazım.
Hocam, aynı zamanda Yunus, gönül çalabın tahtı, çalap eski Anadolu Türkçesi bir
evet.
ifade, Cenab-ı Hakk'ın karşılığı. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise
ya, ne kadar
gönül yıkmamak. Evet. Ve Ramazan'da da değil mi, bizlerin Osmanlı'dan beri bir geleneğimiz var. İşte çocuklarımızı ne yapıyoruz? Sırtımızı alıyoruz, omuzlarımızı alıyoruz. Oruçsa onu gezdiriyoruz değil mi? İftara yakın.
Hı hı.
Sonra diyoruz ki o yavrularımıza, orucunu bana satar mısın diyoruz. Ne
evet.
güzel adetlerimiz, davranışlarımız
var. Çok
güzel
var. Hocam, evet, evet. İslam güzel bir din. İnşallah
evet.
layıkıyla yaşayabiliriz. Hocam isterseniz
İnşallah.
Konumuza geçelim.
Maalesef evet,
bu yıl, geçen yıl olduğu gibi pandemiden dolayı buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Geçen hafta da bahsettik. Ramazan heyecanımız elbette var içimizde ama sevdiklerimizle birlikte iftar yapamadığımız için, camilerimizde teravih kılamadığımız için, birlik beraberliğimizi sağlayamadığımız için bir burukluk var. İnşallah bugünler de geçecek. Ama kutsal beldelerde, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Aksa'da, Kubbetü Sahra'da, Kudüs'te Ramazan ayı nasıl geçiyor, nasıl geçiyordu? Buna dair neler söylersiniz?
Şimdi Rabbimiz nasip etti. Ramazan ayında Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gitmek nasip oldu. Diğer sayır zamanlarda Kudüs Şerif'e de gittik. Hatta Ramazan'da Avrupa'ya da gittik, Balkanlara da geldik. Yani dünyanın dört bir tarafında Ramazan tabii ki heyecanla karşılanıyor. Ama Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'te Ramazan ayrı. Ramazan-ı Şerif sanki Mekke ile bütünleşiyor, Medine ile bütünleşiyor, Kudüs Şerif'le bütünleşiyor. Çünkü Ramazan nasıl kutsal bir aysa, Kabe de kutsal bir mekan. Medine'deki Mescid-i Nebevi-i Şerif, Ravza-i Mutahara da kutsal bir mekan. Kudüs-ü Şerif'teki Mescid-i Aksa da kutsal bir mekan. Kutsal mekan, kutsal zamanla bir araya geliyor. Yani adeta canlar cananını buluyor, aylarda sultanını buluyor. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-ü Şerif'te oruç Ramazan ayı olduğu zaman bütün devlet kurumları tatil ilan ediliyor. İnsanlar kendilerini tamamen Ramazan'la özdeşleştiriyor. Hı hı. İşte teravihden başlayan sabah namazının sonuna kadar devam eden bir canlılık başlıyor. İnsanlar teravih namazını Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de cemaatle birlikte kılıyor. Hatta son 10 gün geldiği zaman kutsal beldelerde hatimle gece teheccüd namazı kılınıyor. Yani kişinin gecesi kahır ekseriyetle hatimle teravih ve tesbih namazı kılarak geçiriyor. Bir de son 10 gün içerisinde Anadolu'muzda da dünyanın her bir beldesinde, İslam beldelerinde itikaf geleneğimiz var. Peygamberimizin sünneti olan, Peygamberimiz son 10 gün bütün dünyayla, ailesiyle irtibatını keserek mescidin bir köşesine ayırır ve son 10 gün boyunca az iftarda az yemek içmekle, sahurda az yemek içmekle kendisini murakabeye, Kur'an-ı Kerim hatmine, namaz kılmaya, tövbe istiğfara, tefekküre verir. Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te itikafa giren binlerce dünyanın her bir tarafından gelen umreci, hacı ve Cenab-ı Hakk'ı seven aşıklar var. Bunların arasında bulunmak, bunların arasında teravide, rükuda, secdede saf tutmak insanı hakikaten ruhu olarak berraklaştırıyor, saflaştırıyor. Ve öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazından evvel, ikindi namazından sonra iftara yakın olan bir zamanda bir kayla başlıyor. Yani çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla oradaki yerli Araplar adeta iftar yarışında bulunuyor. Bütün Mekke'deki, Medine'deki, Kudüs'teki bütün revankların arasındaki direklerin arasında sofralar kuruluyor. Nasıl sofralar? Efendim küçük siniler halinde ve o çocuklar 6-7 yaşında çocuk sizin de misafir olduğunuzu anlıyor. İşte umreci olduğunuzu anlıyor. Ramazan için bu mübarek beldeye geldiğinizi anlıyor. Sizi adeta ayağınızdan tutuyor, paçalarınızdan tutuyor ki gel illa bizim soframıza otur. Çünkü bizim inancımızda bir kimse oruçluysa başka bir kimse oruç hem oruç tutuyor hem de bir başkasına oruçluya iftar ettiriyorsa oruçlunun sevabını da alıyor. Kendi sevabı da kat be kat üstleniyor. Kendi sofrasında misafir ediyor, konak ediyor. Evet. O sofrada bütün meyveler, efendim elden geldiğince yemekler ve zemzem suyuyla, hurmayla adeta ezan-ı Muhammediye okunduğu zaman kişinin duyguları en yüksek dereceye çıkıyor. Çünkü Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var Mustafa Bey. Diyor ki oruçlunun için iki müjde vardır oruçluya. Biri oruçlunun iftara kavuştuğu andır. Bir diğeri de cennete kavuştuğu andır. Akşam namazı ile iftar arasında tabi cemaatle namazda bir 10 dakika bekleme oluyor. Sonra sofralar hemen kaldırılıyor ve cemaatle akşam namazı kılınıyor. Adeta gökyüzünden yeryüzüne bir nur iniyor. Ve o oruç zamanında, Ramazan zamanında bütün zenginler kişilere iftar ettirdikleri gibi de bütün kamyonlarla, tırlarla Mekke'nin etrafını, Medine'nin etrafında bütün neleri varsa dağıtıyorlar. Kimisi su dağıtıyor, kimisi portakal dağıtıyor, kimisi muz dağıtıyor, kimisi et pilav dağıtıyor. Ve insanların kaynaşması, birlik ve beraberlik halinde yaşamasını, ümmetin renklerinin bir arada olması bizim birlikteliğimizi de ortaya koyuyor. Ve şu anlayış da meydana çıkıyor. Veren el alan elden üstündür. Her daim veren el olmak için. Elinde olan, fırsatı olan zenginler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu maldan bütün insanlara dağıtıyor. Bu öyle bir fazilet ki insanoğlunu tam manasıyla ruhunu bedeniyle birlikte mütemmim cüz halinde kendisini irfan medeniyetinin değerlerine oturtturuyor. Ondan dolayıdır ki Harem-i Şerif'te, Mekke'de, Medine'de, Kudüs-i Şerif'te Ramazan diğer beldelerdeki Ramazan'dan daha fazla heyecan var. Düşünsenize burada Türkiye'mizde namaza duruyoruz. İşte durdum kıbleye, kıblem Kabe-i Muazzama'ya diyoruz. Ama orada direkt Beytullah'ı gözümüzün önünde, Beytullah'ın önünde duruyoruz.
Evet.
Diğer tarafta Medine'de Resulullah Efendimiz'in yanında Mescid-i Nebevi'de cennet bahçesinde namaza duruyoruz. Hele bir Mustafa Bey Uhud'da iftar ediyorsanız, Uhud'un eteklerinde teravihi kılıyorsanız, püfür püfür bir rüzgar esiyor. Çünkü Uhud, Peygamberimizin ifadesiyle Uhud beni sever, ben Uhud'u severim buyuruyor. Uhud'a bakanın gözleri nurlanır buyuruyor. Cennetten dünyada üç parça var. Biri de Uhud Dağı. Uhud Dağı'nın eteğindeki iftarları da unutmak mümkün değil. İnşallah Cenab-ı Hak tekrar nasip eder.
Amin.
Uhud'da da, Ravza'da da, Kabe'de de, Kudüs Şerif'te de iftarları yapmak nasip olur. Anadolu'muzu zaten geçen haftalarda anlattık, Ramazan'ı. Aynı şekilde Balkanlar'da ve bizim Anadolu insanımızın, Türklerin yoğun olarak yaşadığı, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de Ramazan çok heyecanlı geçiyor. Mesela Avrupa'daki her bir vatandaşımızın, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok vakfın, derneğin kurduğu külliyeler var, dernekler var. Bütün Avrupa'daki Türk kardeşlerimiz Ramazan'daki iftarı evde yapmıyorlar. Her gün bir kişi iftar veriyor ve Avrupa'daki Türkler o külliyede bir araya geliyor. İftarlarını beraber yapıyorlar, dualarını beraber yapıyorlar. Daha sonra namazlarını beraber kılıyorlar, teravihlerini beraber kılıyorlar, sohbetlerini dinliyorlar. Muhabbete vesile oluyor. Sahur yapıyorlar, sabah namazını kılıp evlerine dağılıyorlar.
Pek çok Avrupa'da Müslüman orada buluşuyor.
Tabii,
bulunmaz bir kaynaşma ortamı aslında.
Kaynaşma ortamı bizim Avrupa Türkleri, Avrupa'da, Batı Avrupa'da bulunan, Türkiye'den giden Türklerimiz adeta Anadolu'da olduğu gibi orada da hanedan sahipleri. Oradaki iftarlara Hindistanlılar, Pakistanlılar, Bangladeşliler, Sudanlılar, Suriye'den gelenler, dünyanın her bir tarafından gelen farklı renklerin ve ırkların da oradaki kardeşlerimizin içinde iftar ettiklerine şahit olduk. Çok büyük bir heyecan var Ramazan'da. Avrupa'da da aynı heyecanı gördüm Mustafa Bey.
Hocam şuna da dikkat çekmek istiyorum. Orada zengin, fakir hepsi aynı aslında değil mi? Üzerlerinde
evet.
Bembeyaz bir ihram, birinin diğerinden evet. üstünlüğü yok. Allah katında şimdi... hepsi aynı. Takvacı üstün olanlar ayrı. Aslında bir bakıma da insan oralarda bir safiyet kazanıyor değil mi? Aklı, ruhu, kalbi böyle sanki melekleşir gibi. Kötülük
adeta.
Düşünmüyor, hep iyilik düşünüyor, Allah'ı, peygamberi tefekkür ediyor. Öyle bir atmosfer değil mi?
Şimdi sizin buyurduğunuz gibi, sizin buyurduğunuz peygamberimizin sözü. Peygamberimiz veda hutbesinde buyuruyor ki, ne Arap'ın aceme, ne acemin Arap'a hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Rengi başka, dili başka, ırkı başka, lehçesi başka ama dini bir. Ama imanı bir, ama Allah'ı bir, ama Kâbe'si bir, kıblesi bir. Kıble birliği, kitap birliği, Kur'an birliği, peygamber birliği var. Onun sözünden, dilinden anlamasan da göz göze, gönül gönüle bir iletişim halindesin. Safa durduğun zaman kimisi siyah, simsiyah. Sen yanında bembeyazsın. Diğer bir yanında kumral var. Birisi gelmiş Avustralya'dan, bir diğeri Türkiye'den, bir diğeri Türkistan'dan, bir diğeri Amerika'nın ta ucundan, Kanada'dan, Pakistan'dan gelmiş. Ama gönüller bir, hedefler bir, idealler bir. Ondan dolayı bir insanla göz göze geldiğin zaman, gönül gönüle geldiği zaman zaten söylemek istediğin ne varsa anlatıyorsun. Burada da işte bizler İslam kardeşliğini her yönünde yaşıyoruz. Sırf harem-i şerifte ihramlara bürünmüş safiyette değil, dünyanın her bir tarafında nerede bir Müslüman varsa bizim insanımız onunla hemhal oluyor. Değil mi? Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti, sivil toplum örgütleriyle, milletiyle birlikte nerede? Dünyanın neresinde bir mazlum insan varsa, bırakın Müslümanı, mazlum insan varsa hemen yardım topluyoruz, yardımlar gönderiyoruz. Afrika'da kuyular açıyoruz, iftarlar düzenliyoruz, zekatlarımızı, sadakalarımızı, kurbanlarımızı gönderiyoruz. Bu da bu milletin, Müslüman insanların Ali Cenab olduğunun aşikar bir göstergesidir. Dünyadaki en çok farkındalığına sahip olan da Türkiye insanıdır. Bunu da asla unutmayalım. Yani marifet iltifata tabidir. Bunu da ortaya koyalım. Bugün sizler TRT'nin aracılığıyla, belgeseller aracılığıyla da dünyanın her bir tarafındaki insanımızın hadiselerini, heyecanlarını da TRT belgeselden seyretmemiz mümkün. Bu da bir güzellik. Evet. Ekranlara da taşınıyor.
Haklısınız hocam. Kıymetli hocam, çok teşekkür ederiz. O kadar hoş anlattınız ki kalbimize işledi. Tekrar görüşürüz inşallah. Çok sağ olun.
İnşallah görüşürüz. Şöyle bitirelim mi? Yavuz Bülent Bakiler diyordu ki, tabii, ah buyurun. Ramazan günlerinde gördüğüm sevgi, büyük bir huzurla başlayan sabah, sonra durup durup tekrarladığım çocuksu çocuksu bismillah. O bismillahlarımız çocukluğumuzdaki gibi bismillahlarımızı diyelim.
İnşallah.
O kalbimizin safiyetliğine tekrar bu günlerde erelim inşallah.
İnşallah. Hürmetlerim, çok teşekkürler hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
Hayırlı Ramazanlar. Kolay.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Ramazan heyecanını ve kutsal beldelerde geçirilen Ramazan ayının idrakini konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Yolculuğumuz Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizde devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver. Sayın Ünver, merhaba, hoş geldiniz. Sayın Ünver. Sayın Ünver, merhaba.
Evet, duyuyor musunuz?
Evet, şu anda sesiniz geliyor. Bazen oluyor böyle teknik aksaklıklar.
Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler tekrar.
İyi günler, nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim, hamdolsun.
Allah iyilik versin. Sayın Ünver, sizinle bu hafta ırkçı ve İslamofobik davranışların kronolojisini konuşacağız. 1961-1973 yılları arasında yaşananlar üzerine sizden değerlendirmeler alacağız. Bugün bir haber var. Pakistan Başbakanı İmran Khan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrıda bulundu. İslamofobi ile kararlı bir şekilde mücadele edilmesi konusunda. Aslında Müslümanların, Avrupa'da yaşayan Müslümanların en çok maruz kaldığı durumlardan birisi İslamofobi ve ırkçılık. Bunun kronolojisini konuşmadan önce bu konuda neler söylersiniz? Neden Müslümanların üzerine gidiliyor, ırkçılık hat safhaya çıktı son zamanlarda?
Vallahi esasında öteden beri var olan tahammülsüzlük, yani farklı kültürlere, özellikle İslam kültürüne, İslam inancına olan tahammülsüzlük veyahut soğukluk, bu 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra iyice köpürtüldü. Yani bunun tabii aslında bir nesnel altyapısı var mıydı der diye sorarsak vardı tabii. Yani fakat birdenbire İslam'ın aslında adı itibariyle barış demek olan İslam'ın uluslararası terörizmle özdeşleştirilmesi, bu işte düşmanlıkların, bu antipatinin artmasına yol açtı. Ve bugün geldiğimiz nokta gerçekten sıkıntılı bir noktadır. Tabii Pakistan değerli başbakanının o söyledikleri çok önemli ve gerçekten de bu konuda bir takım adımların atılması lazım, ama o adımları atmakta da çok istekli olmayanların varlığını biliyoruz. Bunlar da işte özellikle çok sayıda, belli sayılarda Müslümanları sınırları içerisinde barındıran ülkeler ve onlara karşı zaman zaman böyle aslında kabul edilmesi güç bazı şeyler var. Şimdi Almanya'da en son Cuma günü zannediyorum başörtü yasağı ile ilgili bir hareketlilik olacakmış. Meclisten böyle bir karar çıkarılması söz konusu, evet, deniyor. Yani bu tür şeyler tabii aslında insanların bir takım haklarını, özgürlüklerini ve genel olarak insan haklarını çok dikkate almamaktan kaynaklanan ve anlamsız şekilde bu inanç sembollerinin terörle, terörizmle işte ne bileyim özdeşleştirilmesinden kaynaklanıyor ve maalesef böyle bir kamuoyu oluştu Batı ülkelerinde.
Evet. Bu Ramazan ayında Fransa'da bir camide İslamofobik bir saldırı düzenlendi. Hatta 20 gün içerisinde 2 defa saldırı gerçekleştirildi ve caminin duvarlarına İslamlaşmaya hayır, Fransızlar uyanın diye yazılar yazılmış. Bunu medyada körüklüyor değil mi?
Ya şimdi böyle popüler kültürün bir parçası haline geldi. Popülizm zaten. Ondan sonra ve medyada tabii bunun en büyük destekçisi yani. Ama şimdi yeni bir olay değil, bu eskiden de vardı. Yalnız işte şimdi tabii biraz daha böyle can yakan, işte bu çok göklere çıkardıkları entegrasyon arzularını iyice baltalayan, ondan sonra ve aslında toplumun içerisinde genel bir huzursuzluğu körükleyen bir boyut kazanmış oldu ki bu aslında kabul edilmesi zor bir şeydir. Yani edilmemesi lazım. Esasında kendi ülkelerinin huzurunu, sükununu, barışını muhafaza etmek isteyen o ülkelerin hükümetlerinin bu konuda çok uyanık ve dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Genellikle kulaklarının üzerine yatıyorlar yani. Şimdi Almanya'da da olsun, başka yerde de olsun sürekli camilere hücumlar vardır. Bir takım saygısızlıklar vardır. Bu saygısızlıklar sanki vakaya adiyelenmiş gibi kabul edilir. Ertesi gün kimsenin konuşmadığı noktada artık tabii bunların yenilerinin yapılmaması, işlenmemesi bu tür suçların beklenemez. İşte bu suçları engelleyecek bir ortamın, bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmaları lazımken genellikle oy kaygısıyla, işte aşırı sağdan gelecek oylar azalır diye korkarak özellikle ana akım siyaset kurumları maalesef gereğini yerine getirmiyorlar. Yani bunun özeti bu bence.
Evet, Sayın Ünver, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir veri var. Federal Göç ve Mülteci Dairesi ve Almanya İslam Konferansı'nın yayınladığı verilere göre Almanya 5 milyon 700 bin Müslümanın yaşadığı Fransa'dan sonra Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı ülke olarak belirtilmiş.
Doğrudur efendim. Tabii çok, yani zaten 3,5 milyonu bizimkiler.
Evet.
Ayrıca da tabii başka ülkelerden gelenler var. Kuzey Afrika'dan gelenler var. Afrika'dan gelenler var. Balkanlardan gelenler var. Bunlar yani ciddi rakamlar. Şimdi bu insanların haklarını, özgürlüklerini, insan haklarını yok farz etmek ne derece doğrudur, ne derece demokratiktir. Yani toplumun huzurunu, sükununu bozmadıkları sürece, normlara ve yasalara riayet ettikleri sürece, insanların yaşadıkları yerde işte alın terleriyle, işte beyin gücüyle çalışıyorlar, yaşıyorlar, kazanıyorlar ve katkıda bulunuyorlar toplumlara. Bunlarla uğraşmanın manası yok yani. Aslında çok yanlıştır. Tabii belli kesimler için bu belki de bir kimlik artikülasyonu ifadesi haline geliyor. Yani İslamiyet'e karşı olmak, işte bir takım örgütlenmeler var ve bu örgütlenmeler bakıyorsunuz zaman içerisinde ırkçı saldırılarla sonuçlanıyor. Ondan sonra ırkçı örgütlenmelere yol açıyor falan. Yani bunun tabii bir takım böyle yani sonun nereye varacağını düşünemediğimiz gelişmeleri var. Dolayısıyla çok ciddi tedbirlerin alınması lazım. Çok ciddi politikaların üretilmesi lazım. Fakat bununla ilgili bir işaret görmüyoruz maalesef şimdiye kadar. Yok, aksine hükümetler daha sınırlayıcı, daha kısıtlayıcı ondan sonra ve sanki bu şeylerin arzu ettiği gibi, yani bu aşırı sağcı ırkçı kesimlerin arzu ettiği adımları atmaya başlıyorlar. Evet. Ki bu da yanlış bir şey.
2050'de Müslümanlar Alman nüfusunun 1/5'ini oluşturacak deniliyor. Şimdi bu pandemiyi ortaya çıkartanlar dünya nüfusunu planlamaya, azaltmaya çalışıyorlar ve Müslümanların da bu kadar sayısının artmasından elbette rahatsızlar, değil mi?
Vallahi tabii bunlar biraz fütüristik şeyler, düşünceler, bilemiyoruz da böyle bir niyet var mı yok mu? Yani bazı sosyal gelişmeler, olgular öyle masa başında önceden şöyle olacak, böyle olacak da pek belirlenemiyor. Yani zaman içerisinde farklı faktörler, değişkenler var. Dolayısıyla şimdiki durumla biraz ilgilenmek lazım. Zaten bilimsel vazifemiz en azından işte şu mevcudu ve geçmişi yorumlamak. İlerisi içinde çok fazla öngörüde bulunmanın doğru olacağı kanaatinde değilim.
Ben şunu bunun için söyledim. Bill Gates dünya nüfus planlamasından bahsetmişti. Onun açıklamaları var. Buna dayanarak söyledim hocam.
Doğrudur. Var tabii. Açıklamalar var da yani bunlar ne kadar gerçekleşir o konuda
onu biraz bilmiyoruz tabii.
Şeyiz tabii yani.
Evet.
Orada çok emin olmamak lazım.
Evet. Evet, hocam evet. Dilerseniz 1961 ile 73 yılları arasında yaşananlara evet. Gelelim.
Tabii. Şimdi 1961 senesinde Türkiye'nin Almanya ile imzaladığı, nota teatrisi yoluyla imzaladığı iş gücü sözleşmesi işte bizim tarihimizin, Cumhuriyet tarihimizin önemli olaylarından bir tanesi. Bu bir gerçek. İlk defa kitlesel olarak bizim vatandaşlarımız iş gücü, Türk iş gücü Almanya'da çalışmaya gitti. Çünkü öyle bir talep vardı. O talebin yerine getirilmesi adına iki ülke arasında bir sözleşme imzalandı. Şimdi bizim insanlarımız, vatandaşlarımız oraya giderken neyle karşılaşacakları konusunda da çok bilgi sahibi değillerdi. Yani Türkiye'de genel hakim düşünce işte Almanya dost memlekettir. Ve bu dost memlekette çalışırız, bir süre kalırız. Ondan sonra da edindiğimiz tecrübeyle geri dönersek memleketimizin de hem para da kazanmış olarak memleketimizin kalkınmasına da katkıda bulunuruz. Yani bu sözleşmeyi imza edenler de aynı şeyleri düşünmüşlerdir Türkiye açısından. Şimdi Almanya'ya gittiği zaman Türkler ya da gitmeleri öncesinde aslında bir takım bazı kesimler buna karşı çıktılar. Almanya'da bu gelmesinler ya, bunlar Müslüman, bizimle kültürleri bağdaşmaz diyenlerle geldikleri takdirde ucuz iş gücü olacaklar ve dolayısıyla Alman işçilerinin işsiz kalmasına sebebiyet verecekler farkında düşünen sendikalar mesela. O birinci grup daha çok işte bu Hristiyan, Demokrat, Hristiyan Birlik falan partilerinin düşüncelerinin yansıtıyor. Fakat işverenler iş gücü açığı olduğu için, iş işleyebilen bir ekonominin temini adına bu yabancı iş gücüne ihtiyaç duymuşlardı. Ve ilk defa 1955'te İtalyanlar gelmişti. Gerçi o İtalyanlara karşı da, İtalyan işçilerine karşı da böyle bir soğukluk, bir istemezlik vardı. İşte onlara makaroni demişler falan yani başlarda. Fakat Türk işçileri geldiği zaman onlar çok daha farklı. Yani o İtalyanlar Katolik, Türkler Müslüman. Böyle ilk başta çok karşı çıkan olmamakla birlikte kamuoyunda ama genel bir soğukluk olduğunu söylemek mümkün. Yalnız bunu yaparken bir yandan da onlara ihtiyaç olduğunu da unutmuyorlar. Bu arada Türk işçileri de hem çalışkan hem özverili çalışan insanlar. Ondan sonra çok verim kazanıyor fabrikalarda. Fabrikalar onların sayesinde verimlilik artıyor falan. Bu yüzden de aslında çok göze batmıyorlar. Ama zaman içerisinde yavaş yavaş böyle işte yabancı düşmanı, Türk düşmanı böyle mırıltılar ortaya çıkmaya başladı. Bu 1973 senesinin Ağustos ayında Köln Ford fabrikasında ilk grev, Türk grevi vuku bulduğu vakit işte birdenbire böyle bir aslında düşünce kaymasına rastlıyoruz Almanya'da. Bunlar yavaş yavaş bizim işte kendilerine sunduğumuz imkanları sanki işte istismar edecekler ve dolayısıyla bir asayiş sorunu haline mi gelecekler acaba şeklinde. Hatta o yıllarda yayınlanmış, o günlerde yayınlanmış olan Der Spiegel dergisi çok ağır suçlamalarda falan bulundu. Hemen akabinde de 1973 Kasım ayında işçi alımını durdurdular. Gerekçe olarak da işte petrol krizini falan gösterdiler ama aslında esas gerekçe Türkiye'den işçi alımının durdurulması. Esas sebebi Türklerin yavaş yavaş göz dikeni haline gelmeye başlamalarıdır. Bu tabii aslında açık açık telaffuz edilmeyen, söylenmeyen, yani resmi ağızlarla açık ağızlardan açıkça söylenmeyen bir şeydir ama yani bunun içinde göç tarihini çalışanlar ki maalesef Türkiye'de çok çalışılmadı henüz. Göç tarihini çalışanlar gidip de şeye baktıkları vakit o tarihlerde yayınlanmış olan basına baktıkları takdirde iş tabii çok daha farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Hı hı. Bu ciddi bir şey. 73 senesinde işçi alımı durdurulduktan sonra bu sefer de vatandaşlarımız aslında orada Almanya ciddi bir stratejik hata yaptı. Geri giden bir daha dönemez buraya deyip aile birleştirmesini körüklemiş oldu, teşvik etmiş oldu daha doğrusu. Ondan sonra ve tabii bu sefer bizim Almanya'daki vatandaşlarımızın sayısında artış oldu. Çünkü aile fertlerini getirmeye başladılar, çocuklarını getirmeye başladılar, eşlerini getirmeye başladılar. Dolayısıyla Almanya'daki Türk varlığı birdenbire güçlü, sayıca güçlü bir konuma geldi. O sayı arttıkça da bu sefer işte Türk aleyhtarlığı artmaya başladı. Bu ilk zamanlarda pek böyle İslam üzerine inşa edilmiş bir aleyhtarlık değil yani. Genellikle işte o yıllarda zaten Müslüman lafını pek kullanmıyorlar da işte Türk diyorlar, yabancı diyorlar falan. Genel bir yabancı düşmanlığı ama özellikle de Türk düşmanlığı olarak anlaşılan bir düşmanlık atmosferi yaratılmaya başlandı ve bu basının tabii bunda çok katkısı var. Medyanın çok önemli katkısı var. Bazı politikacıların önemli katkısı var. Bu politikacıların bir büyük bir kısmı işte şeyden kaynaklanıyor. İşte o Hristiyan Demokratçı mı bugünkü Angela Merkel'in partisinden veyahut da o işte Bavyera'daki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden, kardeş partilerce bunlar ikisi. Onlardan kaynaklanıyor. Fakat sadece onlardan da değil. Yani Sosyal Demokrat Parti'nin içinde, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin içinde de ciddi bir Türk aleyhtarı damarın olduğunu fark ediyoruz. Bu zaman içerisinde o damar aslında ilk başta Türkleri istemezük ile başlayan damar Türkiye düşmanlığının da körüklenmesine yol açmıştır. Bunları iyi irdelemek lazım diye düşünüyorum Mustafa Bey. Yani bugün Türkiye'nin işte ne bileyim ulusal çıkarları konusunda aleyhte beyanlarda bulunanların aslında geçmişte de Türklerle problemi olan veya en azından zihinsel problemi olan kesimler olduğunu görmek lazım. Yani onlar birbirini tamamlayan unsurlar haline geldi. Yani Türk'ü sevmek Türkiye'ye düşman olmak diye bir şey yok. İkisine birden oluyorlar. Ondan sonra sonuç olarak 1973 tarihine kadar aslında yani böyle İslam düşmanlığı şeklinde ortaya çıkabilecek bir olguyla karşı karşıya değiliz. Ama ancak 73'te bu nüfusun artmasına yol açacak kararların alınmasıyla birlikte aile birleştirmesinin başlaması ve gelişmesi daha evvelce de vardı ama yani bu 1961'de ilk sözleşme yapıldığı zaman bu aile birleştirmesine kesinlikle cevaz verilmesin diye düşünmüşler Almanlar. Yani istemiyorlar. Diyorlar ki zaten bu bir yıllık bir sözleşme işte gitsinler lazım olduğu zaman yenilerini alırız. Dolayısıyla bir rotasyon prensibi üzerine inşa edilmiş.
Evet. Hocam süremizin sonuna geliyoruz. Birkaç cümleyle toparlayalım lütfen.
Tabii. Şimdi evet bugün 1961-73 arasındaki gelişmeden söz ettik. Yani tam anlamıyla bir şey yok. İslam korkusu, korku lafı da doğru değil aslında. Düşmanlık diye düşünmek lazım. Yok ama bir Türk aleyhtarlığı. Dolayısıyla Türk'le Müslüman'ın aynı kişi olmasından da kaynaklanan daha sonraki yıllarda öncelikle İslam sonra da Türk düşmanlığı şeklinde tezahür eden bir olguyla karşı karşıya olacağız. Önümüzdeki haftada bu 1973 sonrası yaşananları ve ilk şiddet olaylarını görüşürüz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Saygılar dinleyicilerinize, sevgiler.
Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Bu hafta kendisiyle Avrupa'daki ırkçılık ve İslamofobiyi konuştuk. Efendim bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.